Karanlıktakiler Podcast'e hoş geldiniz.
Öyle dünya yok ya, sen boş konuşuyorsun ya. Arabaya bak, sen müzik kopya geldi, bir sene önünde kontrol yaptırla sana. Pong pong, hadi vallahi canına eman nereden geldiğini kontrolün. Arabaya bak, batımız ferah değil mi? Çek çek. Duba yok, bir yarrağım yok. Ben gidiyorum, yolumdayım. Arkadaş beni durduruyor kafasına göre. Çek plakamı da çek, çek çek, bunu da çeksene. Komutan, çek bunu da çek. 156 jandarma. Bakacağız sonuca. Bakacağız. Hocalar nasıl kendiniz alıyorsunuz? Bu evde gitmişsin, bu belgeleri vermişsin, ananı siksin de bakacağız. Öndeki taş ya, siz göreceğiniz ya. Burasından geldim, siz beni civarı sattınız herhalde. Benim amcam Mezukopri, MHP Çavaşkan Turangay'a. Bakacağız.
Turgut, Nuri Bilge Ceylan'ı sever misin?
Bayılırım.
Nuri Bilge Ceylan'ın taşra anlatısıyla gündelik hayattaki taşra sence birbirini tutuyor mu?
Yani tutuyor. Şimdi Nuri Bilge Ceylan'a her şeyi söyleyebiliriz. Taşra'yı anlatamıyor diyemeyiz. Anlatıyor. Ama tabii şey var. Hani oraya hapsi, o da oraya hapsolmuş durumda kendi şeyinde, sanatında hep oraya anlatıyor. Fakat anlatamadığı bir yer var bence. Anlatmayı tercih etmediği ya da. Orayı sen sanırım açıklayacaksın şimdi.
Ben Nuri Bilge Ceylan'ın taşra anlatısını severim, açıkçası söylemek gerekirse. Özellikle uzun gece yolculuklarında Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinin içerisinde gidiyormuş gibi hissederim bazen kendimi. Gerek atmosferiyle, gerek kullandığı tekniklerle onu yansıtmayı iyi başarır. Fakat Nuri Bilge Ceylan'ın bunun gerçek hayat olarak yansıttığını çok düşünmüyorum. İyi yansıttığını çok düşünmüyorum. O bir evrenin içerisindeki taşrayı yansıtıyor aslında. Halbuki gerçek dünyada benim algılarıma hitap eden taşra çok daha eğlenceli diyebileceğim ögeler taşıyor bunların içerisinde. Hani tabii kimine göre eğlenceli, kimine göre de eğlencesiz, ironik de olabiliyor zaman zaman. Bu aslında taşranın küçük dünyasında kendini büyük sanan insanların varlığıyla açıklanabilecek bir şey. Bu da son dönemde popüler bir video var. Belki izlemişsindir, bilmiyorum. Turangay'a, benim amcam MHP Bozülköprü İlçe Başkanı Turangay'a. Geleceğiz bakalım kimin de aşağı daha büyük diye başlayan bir tirat var.
Duba yok, bir yarağım yok.
Ben buradan yolumda gidiyorum. Bunlar bir anda önüme çıkıp bu arkadaşın hayatı Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde yer almaz mesela.
Alıyor aslında ama işte şeyi doğru söylüyorsun. Yani Nuri Bilge şey yapıyor. Kendi baktığı yerden görüyor taşrayı. Görüyor ama. Yani birçoğu görmüyor. Özellikle sinema sektöründe zaten birçoğu hiçbir şey görmüyor. Taşra'ya dair, şehre dair de doğru düzgün gördüğü bir şey yok da. Nuri Bilge de kendi baktığı yerden görüyor. Mesela yani Abdullah Kaya, Turan Kaya'nın yeğeni. Bu adam bizim yeni konseptimizde çok örtüşen bir adam. Tamam mı? Karanlıkta bir adam. Evet. Bu adamı biz sadece bir işte videoda, YouTube'a atılan bir videoda tanıyabiliyor. Ya da biz bu adamla doğrudan muhatap olmak zorunda kalmış bir insan saklanıyoruz. Kimsek işte oraya atanmış bir öğretmen, oraya atanmış bir polis, oraya atanmış bir doktor. Ne oluyor? Gidiyorsun küçük bir il, o küçük ilin içinde küçücük bir ilçe, o ilçede büyük adamlar var. Oranın büyüğü. Bundan yıllar önce biz köye giderdik. Benim güvenlik görevlisi bir akrabam vardı. Bize şey diyordu, benim baba da polis, babama akıl veriyordu. Ya İstanbul'da çok mafya vardır ha, dikkatli olun. Şimdi bu adam benim hayatıma bu kadar girebiliyor, tamam mı? Ama işte o videoda gördüğümüz insan hepimizin hayatına girdi. İnanılmaz bir özgüven, inanılmaz bir büyük hissetme. Şimdi o adam mesela küçücük bir adam olduğunun farkında değil. Küçücük bir adam olarak onu yok edebileceğimizin, biz aslında şehirlilerin, biz aslında işte ne bileyim gardlıların onu ezip yok edebileceğimizin farkında değil. Çünkü biz o adamı ezip yok edebiliriz. Ama buranın büyük yerlerde büyük veya orta ölçekli insanların gücü çok daha fazla. Fakat işte senin benim için o adam karanlıkta. Karanlık orası. Görmüyoruz. Göremeyiz de.
Bir de şöyle bir şey var. Yani bu adamın karanlıkta kalan tarafları bize uzak olduğu için değil. Bu adam biraz da kendisini doğru düzgün ifade edemeyen bir adam yıllar içerisinde. Yani aslında bu adam düzgün bir ifade tarzına sahip olsa, düzgün bir yaşantıya sahip olsa bizim gündemimize, diyelim ki bizim derken senin ve benim değil ama diyelim ki normal insanların gündemine, şehirli insanların gündemine bir şekilde girebiliyor. Bir yerden tutunabiliyor bu hayata. Ama bu adam tutunamamış, belli. Zaten şimdi mesela fenotipi şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman yakası tüylü bir mont gözlemliyoruz. Yani o böyle benim gözümde semboliktir yani.
Kötü
yani
giyinim. Yakası... Çok kötü giyinim.
Evet.
İnsanların tipine yok.
Evet, insanların tipine göre yargılamak değil ama şimdi arkadaşın hal ve hareketlerinden örtüştürdüğüm kadarıyla.
Şimdi şunu söyleyeyim ben hemen anekdot olarak. İnsanları tipine göre yargılayabiliriz. Hüküm veremeyiz.
Evet.
Onu yani o da çok yanlış anlaşılıyor, tamam mı? Bak, suçlular toplumun vicdanına sığınarak hayatta kalıyorlar. Toplumun vicdanı her zaman doğru çalışmıyor. Bu adam tipine göre gayet yargılanabilir. Ya da şuradan sokaktan geçen her tarafı dövmeli, kaşı gözü abuk sabuk bir insan, bir şahıs da o tipe göre yargılanmalıdır. O zaten onun için yapıyor onu. Ama o tipe onun için bürünüyor. Vasat bir tiple yaşamak istemiyor. Sana bana korku salmak istiyor. İşte benim de onu o tipiyle yargılamam gerekiyor aslında. Ama şu var, hüküm vermeden önce aksiyonlarına bakarım. Şimdi bu adama hüküm de veririm mesela.
Evet. Yani Abdullah Kaya tavrıyla ve tarzıyla bütünleşik bir biçimde yargılanmayı ve hüküm almayı hak ediyor bu anlamda. Evet. Tabii böyle bir baktığın zaman zaten adamın giyimi, hal tavırları, ellerin cepte oluşu, işte ifade tarzı, karşısındaki her ne olursa olsun hani kanunu temsil eden, devleti temsil eden bir
orada
adam.
Orada tehdit ediyor. Sen abi, diyor bunu Vezir Köprü'de yapsan fav fav diyor. Ne demek o? Seni vururlar diyor yani. Ben seni vurdururum diyor aslında.
Açık bir de net. İlginç bir şey. Tabii burada diyor götünüz rahat da. Burada tabii, diyor işte. Bunları yaparsınız diyor. Tabii, yani bu ne demek? Yani Şark'taki terörist, Şark'ta terörist var, PKK var dağda veyahut da başka bir şeyler var. Burada rahatsınız. Burada bu tarz şeyler olmadığı için gelip Abdullah Kaya gibi tırnak ama, içerisinde normal adamlara tebelleş oluyorsunuz. Ama ben de onun gibi bela köprü. Olurum sana diyor.
Vezir Köprü de benim diyor. Vezir Köprü'ye girersen orada da ben vururum seni diyor.
Aynen.
Yani buradan nereye, bunu niye konuşuyoruz? Bunu şunun için konuşuyoruz. Biz burada kendimizce topluma karanlık kalan bu ufak detayları konuşarak aslında bir şey bulmaya çalışacağız. Tamam mı? Ne bulmaya çalışacağız? Bir toplum neden var olamaz? Bir toplum neden ileri gidemez? Bir toplum neden ortak müşterekte? Ben geçen gün trafikte arabayla gidiyorum. Sabahın körü, hafta sonu ve trafik var. Yani şunu düşündüm. Bu milletle biz kolektif bir çaba ile bir şey ortaya çıkarmaya çalıştığımızda sonuç bu oluyor. O yüzden Türkiye'de herhangi bir ilde, özellikle de İstanbul'da trafiği çözmek mümkün değil. Çünkü bir tanesi orada telefonla oynayacak yolda giderken. Bir tanesi sanki dünyanın en önemli insanıymış gibi o vaktini de değerli kılmak için dizi izleyecek. Hiç kimse şeyi düşünmeyecek. Ulan biz bu yolu açalım bir an önce, gidelim hani önümüzdeki boşlukları kapatalım. Mümkün olduğunca seri hareket edelim. İşte duraklamayalım, şunu yapmayalım. Birbirimize saygı duymuyoruz. Ama bu toplumun birbirine saygısı da yok, sevgisi de yok. Öncelikle bunu bir idrak etmek lazım. Büyük meseleler konuşuluyor. Sürekli büyük meseleler konuşuluyor. Şuraya gidelim, buraya vuralım. Oraya alalım, buraya indirelim. Sen Vezir Köprü'deki Turan Kaya ile mücadele edebiliyor musun? Edemiyorsun. Hiç edebildin mi? Edemedin. Senin otoriter yapın Vezir Köprü'ye işliyor mu mesela? Ne oldu mesela bu adama? Biz bilmiyoruz. Mesela bu adam normal bir ülkede olsa, bir polis memurunu, bir jandarmayı öldürmekle tehdit etse ve bunlar böyle kayıt alınsa bu adam ne olur?
Bizde ne oldu? Altında,
biz hepimiz şaka olarak gülüyoruz bu adama. Duba yok, bir yarrağım yok yapıyor. Biz de gülüyoruz. Ama bu adam orada bir memuru tehdit etti. Memur orada bir şey de yapmıyor. Görevini yapıyor. Ama tehdit ediyor rahatça. Bu adam yarın doktor dövecek. Ne yapacağız? Hiçbir şey. Bu adam yarın öğretmenini dövecek çocuğunu geçirmedi diye. Belki vuracak. Yani hikaye şeye bağlanıyor, hani her şeyden şikayetçiyiz, doğru. İşte adalet yok, bilmiyor. Ya biz yapıyoruz bunu da günün sonunda. Bu adamdan kaç kişi şikayetçi oldu? Bugün gidiyor adam başka bir ülkenin devlet başkanını savcılığa veriyor. Ama bu artık şey yani, sanrılara hapsolmak. Sen git Turan Kaya'yı ver ya önce mesela. Ferdi kaç kişi Turan Kaya'nın yeğeni Abdullah Kaya hakkında bir dava dosyası hazırlatmak için uğraştı? Kaç kişi gitti şikayetçi oldu? Kaç kişi orada o hak gaspına yeltenen adamın peşine düştü? Kimse. Hepimiz gördük.
Ki bunun gibi adamlar günlük hayatta sadece taşranın içerisinde değil, bunlar taşradan da yani büyük şehirlere de taşınarak kendileriyle birlikte bu karanlıklarını da taşıyorlar. Baktığın zaman tabii ki her taşradan gelen karanlık getiriyor anlamında söylemiyorum bunu. Ancak Turan Kaya ve Abdullah Kayagiller getirdikleri şey aslında kendileriyle birlikte kendilerinin oradaki özerk durumunu, üstenci durumunu da getirmeye çalışıyorlar. Ve bu adam şehirde herhangi bir şeye uymak zorunda hissetmiyor kendini. Dolayısıyla şehirde de hak gaspına devam ediyor. Yani Vezir Köprü'den Samsun merkeze gittiğinde de bu adam hak gaspını yapmaya devam ediyor. Samsun'dan İstanbul'a gezmeye geldiğinde de senin hayat hakkını elinden alacak şekilde davranışlar gösteriyor. Ve işte bunu bu dünyaya bir kere gelmiş olmaktan veyahut da işte kendine tanınmış olan üstünce hakların devamı olarak görüyor bunu. Çünkü o doğduğu günden beri Turan Kaya'nın yeğeni Abdullah Kaya'dır ve kendini ifade ediş biçimi hep budur. Çünkü küçükken okulda arkadaşlarıyla başına bir iş geldiğinde, öğretmen onun kulağını çektiğinde öğretmenin karşısına çıkıp sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Turan Kaya'nın yeğeni Abdullah Kaya'yım demiştir ve o öğretmeni sindirmiştir. Veya Vezirköprü İlçe Hastanesi'nde ona serum takmayı reddeden bir doktoru tehdit ederken ben Abdullah Kaya, Turan Kaya'nın yeğeniyim demiştir ve o doktoru sindirmiştir. Ve sindire sindire devam ederek hayatına şekil verdiği için bu insan her gittiği yere de bu üstenci ve sindirici tutumunu taşımaya devam ediyor. Ve bu insan aslında baktığın zaman doğuda onun o tehdidinde yer aldığı gibi hani burada götünüz rahat, başka yerde görüyoruz ne olduğunuzu dediği zaman bu adam aslında şunu söylemek istiyor. Ben de çok büyük bir terörüm aslına baktığın zaman ve ben de terörümle seni, terör nedir? Kelime anlamı olarak baktığın zaman tedhiş eylemi yapmaktır. Halkı dehşete sürüklemektir. Hayatın olağan akışını bozarak insanları korku içerisinde, panik içerisinde hareket ettirmeye sevk eden bir davranıştır terör eylemi. Aslında Abdullah Kaya güldüğümüz yani bu varlık aslında başlı başına bir terör eylemi olarak yaşamış hayatı boyunca. Karanlıkta kaldığı yönü aydınlığa çıktığı her gün bize bir terör eylemi olarak geri dönüyor baktığın zaman.
Aynen öyle ve bu adam ne yaptı? Lisede arkadaşını dövdü, başına bir şey gelmedi. Çıktı birini yaraladı, başına bir şey gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü küçük bir ilçede hayatının 4 yılını geçiren, 5 yılını geçiren herhangi bir insan evladı ve oradan çıkmak için çıkacağını da biliyor uğraşan. Bu insan bununla uğraşmıyor. Niye? Arkasında kolektif bir güç yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Tamam, bu adamla uğraşan jandarmayı kimse tanımıyor. Başına ne geldiğini de bilmiyor. Belki de sürüldü hakikaten. Biliyor muyuz mesela? Yok. Umurumuzda mı? Değil. Ama şunu istiyoruz biz. Bizim başımıza böyle bir şey geldiğinde ne olur herkes seferber olsun. Bizim başımıza kötü bir şey gelmesin. Ama benim başıma bir şey gelmemesi için bu karanlığın zaten ortadan kalkması lazım. Bir aydınlık lazım. Sen, ben karanlığın içinde yaşamaya devam ettikçe, bu büyük ormanın içinde, bu gece zifiri karanlığın içinde yürümeye devam ettikçe bir şey değişmeyecek. Değişmez de. Yani bu adamın eline, bu adam belki işte atıyorum 2 milyon dolarlık servete hükmettiği için böyle, 1 milyon dolarlık, belki 500 bin dolarlık bir servete hükmettiği için böyle güçlü. Bu adam 100 milyon dolarlık bir servete hükmetmeye başladığında sanki durulacak mı? Tipi değişecek, şekli değişecek, biraz daha kibar konuşacak, biraz daha kameralara yakalanmamaya özen gösterecek ama aynısını yapacak. Ve yapıyor ve yapılıyor yani, aynen öyle söylediğin gibi. Bu çok büyük bir karanlık ve bu karanlık devam edecek. Hepimiz karanlığın içindeyiz.
Tabii yani söylediğini şuradan almak istiyorum. Adamın Toros'la çevirmeye takıldığına bakıp adamı civata zannetmemek gerekiyor.
Değil mi? Aynen öyle.
Yarın bir gün hani bu adam BMW M3'le de o çevirmeye girseydi sizin tavırlarınız bana karşı farklı olacaktı. Siz beni Toros'la gördüğünüz için bana tavrınız böyle demeye getiriyor aslına bakarsan.
Haksız mı? Değil.
Değil tabii ki.
Haksız değil. Yani.
Ve bir de şu var. Tabii insan olarak baktığın zaman hepimiz işte yüksek servetlere, yüksek meblağlara hükmedenleri hep böyle kafada şey kurguluyoruz ya, işte onların yapmayacakları ve yapacakları vardır gibi kurguluyoruz kafada. Halbuki onlar o güce erişmenin verdiği cüretle yapmayacağını zannettiğin her şeyi çok daha rahat yapabiliyorlar. Aradaki bizim insanların anlayamadığı şey şu. Lafı alalım getirelim, biraz daha güncel bir şeye söyleyeceğim ama hani bu sohbetin öznesi bir kişiydi ama sohbetin öznesini ismen değiştirelim. Dilan Polat, Engin Polat diyelim mesela. Yani bunlar da bu karanlığın bir parçası değiller miydi? Bunlar da zamanında, şu anda hala daha öyleler. Bunlar da çok büyük bir servete tırnak içerisinde hükmettikleri için kendilerini dokunulmaz zanneden, bir sürü travmaları olan, bir sürü problemleri olan, tabii biz yansımalarını görüyoruz bunun sadece, ciddi takipçisi olan insanlar bunlar. Ve bu insanlara daha hala daha merhamet çağrısı yapılıyor. Ya bu adam senin cebindeki paranı çalan adam. Bu kadın senin cebinden çaldığı parayla sana caka satan bir kadın. Bunun çocuğu var, bunun bilmem nesi var, ağlarken hapishaneye girdi diye sen buna şefkat duyuyorsan, kusura bakma, sen her türlü tokatlanmaya, her türlü dolandırılmaya, karanlığın içerisinde kalmaya mahkum birisin. Onun çektiği yerde bekliyorsun. Sen karanlıkta onun sana gösterdikleriyle, ekrandan sana taşırdıklarıyla kendini mutlu etmeye çalışırken o bambaşka bir hayatı yaşıyor olacak. Ve netice itibariyle tabii ki kimse bu kadar bariz yaptığı şımarıklığın bedelini ödemeden de bu dünyadan gidemez. Böyle de bir durum var. Yani şimdi mesela Turan Kaya'nın yeğeni Abdullah Kaya'nın neticesinin ne olduğunu çok iyi bilmiyoruz ama mesela bu karanlığın bir diğer parçasının ne olduğunu biliyoruz. Ha, ne olur? Yarın bir gün şeyle şartlı salıverilir. Çok da problem değil ama bütün servetlerinin şaibeli olduğu bir nevi ispatlanmış oluyor bizim gözümüzde. Ve tabii ki onun en sıkı takipçileri de şu anda belki iki gün sonra, çünkü cahil insanlar, yönlendirilmeye çok açık insanlar, bir başkası başka bir fikirle yönlendirecek.
Ona ya, bunu biliyor musun?
Nedir?
Bu şu. Şimdi biz hepimiz bir karanlığın içerisindeyiz.
Evet.
Ama bu karanlık zaman zaman güneş doğuyor gidiyor. Zaman zaman da işte sokak lambaları var. İnsanlar adeta işte ateşin etrafında dönen böcekler gibi, ışığın etrafında dönen böcekler gibi o karanlıktan ayrılmıyor. Işığın altında kalıyor ve o şekilde yaşamaya çalışıyor. Ama birileri karanlığa girdiği zaman, girmek zorunda kaldığı zaman işte bunlarla karşılaşıyor. Tamam, bu birileri kolluk olabilir, bu birileri hayatın kendisine, yani bu birileri çocuğu karanlık tarafından otomobille ezilmiş bir adam olabilir hakkını arayan. Alamıyor, alamayacak da. Çünkü hiç kimse o karanlığın içine girmiyor, cesaret etmiyor ve girenlerin akıbetini de merak etmiyor. İnanılmaz bir yapı, tamam, yani adeta böyle bir korku filmi tahayyül et. Bir köy var işte, bütün herkes köyde o yaşanan paranormal tuhaf hadiselerin farkında ama o düzenden vazgeçmek istemedikleri için, hayatları en azından o stabilde gitsin diye farkında değilmiş gibi yapıyor.
Evet.
Ve ne oluyor? Bütün o filmlerde zaten kötü şeyler oraya sonradan gelen insanların başına geliyor. Onlar orada o karanlıkla mücadele ediyor. Zorunda olarak geliyor. Başka bir şey için geliyor. Biz bunu aslında büyük ölçekte yaşıyoruz. Ama bu bir karanlık hikayesi. Burada biz bu hadisenin aslında ne olduğunu, yani bugün itibariyle artık farklı bir yapıda konuşuyoruz. Eskiden anlattığımız bütün o büyük meseleler, konuşmaya çalıştığımız hiçbir önem arz etmiyor. Önce karanlığı konuşmamız lazım.
Evet.
Önce bu karanlıkla mücadele eden insanları konuşmamız lazım.
Karanlığın içerisinde kala kala bizzat karanlık olmuş insanlar var. Bu insanlar kimisi bununla mücadele etmek için oraya gelen, kimisi kimsenin gözünün kesmediği, hayal ederken bile ulan yapılır mı, yaşanır mı, yapılır mı dedikleri şeyleri yapan insanlar da var bunun içerisinde ve onlar bu karanlığı yırtmak için uğraşıyorlar. Aslına bakarsan herkes kendi hayattaki vazifesini ulvileştirerek bir yere vardırmak ister ama Abdullah Kaya gibilerin böyle bir gayesi yoktur. Onların hayatlarını ulvileştirmek veyahut da bir anlam kazandırmak gibi bir gayesi yoktur. Kazanılmış anlamlardan kendilerine pay çıkartarak hayatlarına devam etmeye çalışırlar. Amcalarından faydalanırlar, babalarından faydalanırlar. Bu kimi zaman köyün ağasıdır, kimi zaman ilçenin belediye başkanıdır, kimi zaman hiçbir vazifesi olmayan, idari veya adli hiçbir vazifeye tekabül etmeyen bir ilçe başkanının yeğeni olmaktır. Netice itibariyle bunun için gerekli olan tek şey, bu arkadaşın hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan tek şey, onun gölgesinde yaşayabileceği bir ağaç olması. İşte bunlar biyolojide de var ya, işte konmensalist yaşam, mutualist yaşam. İşte mutualist yaşam hem alıcı hem vericidir. Konmensalist yaşam sadece alır, vermediği gibi bir yandan da içten içe çürütür. İşte bu tarz adamlar konmensal yaşam, ama çürüttükleri şey sadece yapıştıkları varlık, ağaç veyahut da işte yaratık değil. Bunlar toplumu çürüten konmensalistler. Aslında çürüyen şey toplumumuz olmuş oluyor. Kaybettiğimiz şey kendi değerlerimiz olmuş oluyor. Geriye dönüp baktığın zaman hepimizi karanlığın içerisine gömülmüş, hiçbir gayesi olmayan, sadece günü kurtaran ve dediğin gibi o arada doğan güneş veyahut da gece lambalarıyla aydınlandığını sanan varlıklar olmaya devam ediyoruz. Çünkü hiçbirimizin gerçekten bunu yenmekle ilgili bir gayesi, bir çabası yok. Böyle bir çabamız olmadığı için de başımıza ne gelirse gelsin, sadece bizim başımıza geldiğinde yardıma veyahut da duyurulmaya ihtiyacı varmış gibi hissediyoruz. Halbuki sen karanlıktayken, yanındaki de karanlıktayken, az önce o kapıldı, bir gece hayvanı tarafından götürüldü, avlandı. Sen karanlıkta kalmayı tercih ettiğin için, gözünü kapattığın için veyahut da kulağını kapattığın için o gitti, senin haberin yok. Sen kapılana kadar olaydan haberin olmayacak. Sen kapıldığın zaman da kimse senin farkında olmayacak. İşte bu gülüp geçtiğimiz şeyler aslına bakarsan bizi çürüten şeyler. Gülüp de geçemiyoruz aslında. Bunu normalleştiriyoruz. Bunu içselleştiriyoruz.
Niye? Çünkü biz o tuhaf olayların yaşandığı köy sakinleriyiz. Uzun yıllardır buradayız. Bütün ailemiz burada yaşamış. Ve böyle yaşamak istiyoruz. Devam etmesini istiyoruz. Biz yaşanan tuhaflıkların bitmesini istemiyoruz. Bizim başımıza gelmemesini. Bu kadar basit. Karanlığa gitmek zorunda kalan insanlar sizin için gidiyorlar. Niye? Çoban niye? İşte odun toplamaya gidiyor. Sana getirecek aslında. Hep birlikte olacak ama kimse o adam olmak istemiyor. Kimse o mücadeleyi veren adama saygı da duymuyor. Tamam mı? Önüne gelen aş, sobasına giren odun olduğu sürece hiçbir zaman bu hadisenin nasıl bir hadise olduğunu, nasıl bir karanlık olduğunu, neden yenilmesi gerektiğini umursamıyor. Kimse umursamıyor bunu. Ya bugün trafik de bitmez. Bugün adaletsizlik de bitmeyecek. Hiçbir şey bitmeyecek. İstemiyoruz çünkü bitmesini. Hiçbir zaman da istemeyeceğiz gibi duruyor. Bunu da söyleyeyim. Bir grup adam olarak oraya gideceğiz. Biz karanlığa gireceğiz. Ve orada kaybolacağız. Ve kimse biz orada neye dönüştük ve dönüp geldiğimizde aydınlıkta olduğunu zanneden, ışığın altında bekleyen o insanlara ne yapacağız? Ya da o ışık ne kadar daha yanabilir? Güneş hiç doğacak mı? Ne zaman doğacak? Doğduktan sonra ne zaman batacak? Umurunda değil kimsenin. Ya bu günü yaşamak bile değil. Anı yaşamak bile değil. Bu tuhaf bir boş vermişlik. Bu tuhaf bir vazgeçmişlik. Ama bu genel olarak böyle bir kanı var bu. İdrak edilemez. Yani cahillik falan bunu tanımlayamaz. Şehirde de aynısını yapıyoruz. Okuduktan sonra da aynısını yapıyoruz.
Evet, onu biri, diyecektim.
Biri okuyor, bir şey oluyor. Ve o okuyup bir şey olan insan karanlığın içinde kaldığında olduğu bir şey yüzünden kimse onu aydınlığa çekmeye ya da aydınlığı, ışığı oraya götürmeye çalışmıyor. O adamın oradaki çabasını umursamıyor. Ve o adam yarın bir şeye dönüştüğünde ya ondan korkuyor ve onu da öbürleriyle birlikte kabulleniyor. Onun kendisine yapacağı her şeye razı geliyor. Ya da işte gücü yetiyorsa veya bir hata yaparsa, tamam, Polat ailesinin olduğu gibi onu yenip, ama karanlığın kendisiyle ilgilenmeden onu ışıkta parçalayıp karanlığın içinde kimler kaldı, daha ne kadarı var umursamadan hayatına devam ediyor.
Çok daha ilginç bir şey geldi aklıma. Eğer Abdullah Gaya'yı olay esnasında o jandarma çekmeyi akıl etmeseydi, muhtemelen şöyle bir diyalog geçmiştir diye düşünüyorum. Az çok biz bu işlerden anlarız. Şöyle bir diyalog geçti muhtemelen. Abdullah Kaya gitti ilgili jandarma ekibinden, şu saat şurada şikayetçi oldu. İşte diyelim ki bağlantılarını kullandı ve işte o bölgenin idari en yüksek yönetim birimine ulaştı. Farz edelim kaymakam olsun. Jandarmadan şikayetçi oldu. Tabii ki jandarma huzura çağrılıyor. Karakol komutanıyla birlikte, personelleriyle birlikte yanıma bir gelin. Gidiyorlar. Olay nedir? Efendim olay şundan şundan ibaret. Hatta videosunu da çektik diyor. Ve videosunu çektik lafı aslında orada işte işleri karıştıran olay olmuş oluyor. Çünkü videosu çekilmemiş olsaydı, ki muhtemelen gittikleri hakem kişi de böyle demiştir. Abdullah Kaya'ya daha sonra dönüp. Ya yeğenim videonu çekmişler. Videonu çekmemiş olsalardı gene ben bunlarla ilgili gereğini yapacaktım ama şimdi ortada video var. Sen de çok küfür etmişsin canım. Hani küfür falan etmemiş olsaydın en azından biz de derdik ki yani bu çocuğumuz bir hata etmiştir. Bir karşılıklı diyalog yaşanmıştır. Jandarma da şunu demiştir derdik. Bu mevzuyu karşılıklı bir şekilde tabiri caizse beraberlikle neticelenecek şekilde ama aslında Abdullah Kaya'nın galibiyetiyle neticelendirip o jandarmayı yer değişikliği yapıp bir başka ilçeye gönderip vesaire vesaire bir şeyler yapacaktı. İşte aslında belki de bu hikayede kritik makas o telefonla o olayın çekiliyor olması ve o meydan okumanı çek çek plakayı çek diye meydan okumanın büyümesi aslında.
Ve o olayı bizim izleyeceğimiz kadar büyümesi. Evet. O videonun internete düşmesinin mutlaka bir hikayesi var.
Bu arada o video 2 yılı var. Yeni var. Popüler oldu ama 2 yıl var. Yani biz çok önceden izledik onu ve yani öyle umursamadık geçtik gibi bir durum oldu. 2 yılı kesin var yani o videonun.
Bu işte bizim aslında yol haritamız olacak bu konuşmalar. Şunu demesin kimse. Kim kardeşim o? Küçücük bir adam. Onun üzerinden toplum analizi yapıyorsunuz. O küçük ama onun büyükleri var. Bunun bir kısmını görüyorsunuz. Bir kısmını da işte cesaretiniz olmadığı için girmiyorsunuz. Görmek istemiyorsunuz. İşte biz bunu anlatacağız. Burada elimizden geldiğince karanlıkta ne varsa mümkün olduğunca biz görüyoruz çünkü. Biz karanlığa girebilen insanlar, girip çıkmayı bir şekilde başarmış insanlar. Size orada ne olduğunu anlatmak için elimizden geleni yapacağız.
Evet, karanlıktan haber var aydınlıkta olanlara. Görüşmek üzere.